Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında hürriyet prensibini konuşmaya devam ediyoruz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz. Allah razı olsun.
Allah razı olsun hocam, sizlerden de. Bu hafta, aslında geçen hafta biraz giriş yapmıştık.
Evet.
Dinde zorlama yoktur ifadesine atıfla, inanmanın hangi derecede özgürlük, hangi derecede özgürlük olmaktan çıktığını konuşsak. Yani dinde tamam zorlama yoktur ama bu, işte hep deriz ya, dine girene kadardır. Dine bir kişi kalbi ısınmış, yani İslam'a, dinden kastımız da o. İslam'a girdikten sonra belli başlı ritüelleri kabul ettiği için o kişiyi artık belli başlı ölçülerde teşvik etme yükümlülüğümüz var. Bu ölçüyü konuşsak hocam, buradan yola çıkarak buradaki özgürlüğün sınırları hakkında neler söylersiniz?
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabii bu çok önemli bir mesele. Yani aslında inanç hürriyeti diye muhterem üstadımızın eserinde başlık verdiği bu hürriyet prensibi içerisindeki alt başlıkta. Burada hürriyet, yani özgürlük prensibi dikkate alındığında genel anlamda inanmak nasıl anlaşılmalıdır? Yani inanmak bir zorunluluk mudur, şart mıdır? Olmazsa olmaz mıdır? Yani bir kimse zorla dine sokulur mu, sokulmaz mı? Sokulursa ne olur, dine sokulmazsa ne olur? Başta şunu söylemek lazım. Bakara suresindeki la ikrahe fi din diye başlayan ayette dinde gerçekten zorlama yoktur. Yani kimsenin iman ettirilme diye bir baskıyla, ona Allah'a iman et, işte peygambere iman et kılıç zoruyla inandırmak diye bir şey yoktur. Yani bizdeki cihat prensibi de aslında bu anlamda değer kazanır. Bizdeki cihat, daha önceki konularda da kısaca söyledik, yine söyleyelim. Aslında İslam'ın, Allah'ın bize vermiş olduğu iman fıtratı üzere, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Doğmuş olduğu o fıtrata döndürülme gayesidir aslında. Yani biz onlara cihatla Müslümanlığı hatırlatırız, fıtratı hatırlatırız. Fıtratın Allah tarafından verildiğini, Allah'a iman edilmesi gerektiğini biz onlara tebliğ ederiz. Bu anlamda açıklamalarda, izahlarda bulunuruz. Peki kabul ederse ne olur, etmezse ne olur? Tabii bu ayetin sebebi nüzulü ile ilgili söylersek biraz daha netleşecektir olay. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra baktı ki Ensar'dan bazı kimselerin çocuklarını Yahudi ailelere emanet verdiğini gördü. Yani insanlar çocuklarını Yahudilere emanet bırakıyorlar. Bunun sebebi araştırıldığında çocukların kısa ömürlü, çabuk öldüğünü ve vakitçe çokça az yaşadıklarını söyleyerek daha uzun ömürlü olması, biraz daha Medine'deki Yahudilerin uzun ömürlü oldukları ortaya çıkıyor. Onların yanına koyup biraz daha adakta bulunur gibi diyelim niyetleri vardı. Bu anlamda tabii çocuklarını Medineli kadınlar uzun ömürlü olsun diye Yahudi ailelere emanet verirdi. Tabii o da çocuklar onlar yanında kalınca onları ailesi olarak belliyor. Yahudi oluyor, Hristiyan oluyor, din değiştiriyor ve sonrasında ya anneye babaya dönmek istemiyor ya da dönerse dini değiştirmiş olarak dönüyor. Sahabi bu haliyle Hazreti Peygamber'e, tabii böyle bir örf var. Hazreti Peygamber'e geldiler. Dediler ki ya Resulallah, dediler. Yani biz şimdi iman ettik. Karı koca Müslüman olduk. Yanımızdaki çocuklarımız da Müslüman oldu ama Yahudi aileye emanet verdiğimiz ya da herhangi bir Hristiyan ailenin yanında kalan çocuklarımız dinden tercihen İslam'a dönmüyorlar. Ne yapalım? Ne yapacağız dediklerinde Efendimiz onları tercihe bırakın dedi. Yani onları muhayyer bırakın. Eğer sizi seçerlerse, yani Müslüman olurlarsa onlar sizdendirler, ama olmazlarsa o zaman onları kendi hallerine bırakın. Onları kendi durumları üzere bırakın dedi. Yani onlar üzerine baskı kurup kılıç zoruyla, silah zoruyla onları İslam'a sokun ya da bunun için gayret edin diye bir tebliğde bulunmadı. Niçin? Çünkü İslam önce akli delillerle kişiye imanı anlatır. Çünkü İslam akılla barışık bir dindir. Bunu daha önceki programlarda da uzunca konuştuk, akli olma prensibinde. Burada şöyle bir hadise söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa, Peygamber Efendimiz'in hayatında bize uygulanan ve bize sünneten tatbik edilen ne varsa, reel dediğimiz, yani gerçek hayatla birebir örtüşür. Yani burada İslam'ın kaba durduğu, galiz durduğu ya da İslam'ın kerih durduğu bir yer bulamazsınız. Aksine diğerleri kerih durur. İslam kendisince öyle bir organizasyon oluşturur ki, hı hı, bunu fıkhıyla, ilmiyle ya da güncel hayatıyla, sosyal hayatıyla vesairesiyle hem dini, hem siyasi, hem içtimai anlamda bir denge unsuru oluşturur. Burada bir atıl göremezsiniz. Bir fazlalık ya da bir cüruf diyelim, göremezsiniz. Bu anlamda akli manada kişiye yeterlidir. Ama bunu akıl edebilmek ve anlayabilmek zaten bizim bu programımızın da temel meselesi, tefekkürü nasıl yapılır bu hadisenin. Bir diğer tarafı, İslam'ın temel meselesi kalptir. Yani gönülleri imana ısındırmaktır. Hı hı. Ve tebliğ bu şekliyle yapılır. Bu anlamda da muhatabın elbette ki durumuna ve onun üslubuna göre konuşulur. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayette yumuşak dille tebliğ edilmesi, sedid, beli, açık tebliğlerden bahsedilir. Bir de tedricilik prensibiyle. Malumuz biz yine tebliğ üslubunu ve tebliğin nasıl yapılırlığını konuşurken bunları söylüyoruz. İşte muhatabın durumuna göre anlatılır. Burada eğer karşımızdaki muhatap gayrimüslim bir unsursa, o zaman biz onun hür iradesini serbest bırakıp, yine hür bırakıp şehadet getirmesini teklif ve tebliğ ederiz. Peki burada cihat ne anlama geliyor? İşte bunu açmak için engeller varsa bu engelleri kaldırmanın adıdır cihat. Yani şimdi biz bugünün anlayışıyla düşünelim. Diyelim ki biz tebliğ yapacağız. Geldik bir memlekette, gayrimüslim bir memlekette tebliğ yapacağız. Evet. Burada mani olunuyor bize. Kim mani olacak? Otorite. Oradaki devlet otoritesi, yönetim, hı hı, mani olacak. O zaman ne yapıyorsunuz? Yönetime diyorsunuz ki bizi muhayyer bırakın. Biz bırakın yapalım işimizi, siz bize karışmayın. Bu sefer sizin karşınıza kılıçla çıkıyorlar. Kılıçla çıkılınca da kılıçla karşılık veriliyor.
Evet.
Cihat böyle başlıyor. Yani Allah yolunda biz cihada çıkarız deyince kılıcı alırız, insanları kılıçtan geçiririz anlamı taşımaz bu. Yani buna bu anlamı ortaçağ, yani skolastik düşüncenin kendisi yüklüyor. O günkü Hristiyan kültüründeki kilise baskısı ve kilisenin askerleri vesairesi, kiliseyi putlaştırmış o ordu diyelim, onlar adına kendilerince kan dökmeyi helal görüyorlar. İşte milyonlarca insanı katledip geçiyorlar. İslam'da böyle bir hadise söz konusu, evet, asla değil.
Gazze'de görüyoruz onu.
Tabii hocam, bunu işte 90'lı yıllarda Bosna'da gördük.
Evet.
Ne çok af buyurun, biraz galiz olacak ifade ama pislik yaptıklarını, nelerle uğraştıklarını, ne kerih işler çevirdiklerini, o hanımlara, çocuklara vesairelere, bunları biz o zaman gençlik dönemimizde biz bunların hepsini gazetelerde okurduk. Yani gözlerimiz dolardı. Niçin? Yani bir çok af buyurun, başka bir varlığa dahi yapılmayacak olan halleri. Bugünkü tam söylediğiniz gibi Gazze'de yaptıkları gibi. Bugünkü işte yine elhamdülillah yine bir kurtuluş üzerinde Suriye'mizde yaptıkları gibi. Yani o Melun'un yaptığı iş çok az mıydı?
Evet.
Milyonlarca insan öldürüldü, katledildi, kuyulara dolduruldu, üzerlerine benzin dökülüp yakıldı. Bunu neyle izah edebilirsiniz? Yani İslam'ın böyle bir karşılığı asla yok. Hamidullah merhum Gazavat-ı Rasul'de yazarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 100'e yakın seriye yaptığını, bunların 25-30 kadarına katıldığını söyler. Ölenler sayısını açıklarken şehit olanların sayısının 115-120 kadar, karşı taraftan katledilen sayısının 250-300 kadar olduğunu söyler. Yani şöyle yan yana koyduğumuzda 100 kadar seferde 300 kadar insan bile katledilmemiş. Yani Müslümanları da şehadetini düşünecek olursak 350-400 kişi can vermiş. Yani şunu, bununla bu kıyaslandığında biz Batı'nın ne melun olduğunu görüyoruz. Yani bunu ispat için şeye gerek yok, yani yerleri kazımaya gerek yok ya da tarihi eser aramaya gerek yok. Çok az geriye dönün, Çanakkale'de görürsünüz ne olduğunu. Yani İslam'ın üzerine nasıl saldırdıklarını görürsünüz.
Evet. Bugün, ve o saldırıya karşı ecdadımızın nasıl davrandığını.
Nasıl davrandığını ve o davranmanın üzerinden, hı-hı, asıl savaşın neyle yapılması gerektiğini, bugün bizim çocuklarımız üzerinde uyguladıkları, kocaman ünlem işaretiyle söylüyorum bunu, sosyal dedikleri medyanın ne tür işlevsel harekete geldiğini ve neler yaptığını, fuhşiyatı ne derece yaymaya çalıştığını, işte kamera arkası vesaire görüntüleriyle ya da 25. kare, 26. kare kareler ekleyerek artık çocuklarımızın zihinlerini bulandırmaya çalıştıkları.
Hocam kareleri de eklemeye gerek artık, yok artık. Aşikar yapıyorlar.
Aşikar artık yapıyorlar. Yani. Artık yani birebir söylüyorlar. Evet. İşte malum aileyi esas alıyorlar. LGBT'yi savunuyorlar. Bununla ilgili bir sürü program çekiyorlar. Yani bir kardeşimiz ise bir video gönderiyor. Diyor ki şuna bakar mısınız hocam, bu nedir diye. Biz bilgisayarımızdan girip baktığımızda bilgisayar ekranının etrafında, ben hepsini kapattım şeylere, erişimlere vesairelere. Hı-hı. Buna rağmen yine de altında, üstünde, sağında, solunda kendi fuhşiyatlarını empoze edecek bir sürü yayın koyuyorlar.
Reklam çıkartıyorlar.
Reklam çıkartıyorlar. Yani siz hocaefendi dinlemek istiyorsunuz ama Yani Allah, peygamber, helal haram dinlemek istiyorsunuz ama yanında haram diz boyu size heytelek diyor, kapıyı açıyor. Bu şekilde zorluyor. Yani bunlar bunu Afrika'da yaptılar, hala yapıyorlar. Yine bu adamlar bunu Yemen'de yaptılar, hala yapıyorlar. Afganistan böyle, Karabağ'da bunu yaptılar, Keşmir'de bunu yaptılar, Doğu Türkistan'da bunu yapıyorlar. Yani biraz daha ben işi sertleştireyim. Türkiye'mizde var bu. İşte daha düne kadar karikatürler, bilmem vesaireler, bunlara sahip çıkılmalar. Evet. Bunları yan yana koyduğumuzda yani bizim aslında ana düşmanımızın Kur'an ve sünnet üzere olan edebin, ahlakın ortadan kaldırılmak üzere beslendiğini görüyoruz. Tabi burada aileyi hedef almak, başta olmak üzere birey ve fert olarak her ferdi bir tabir yerindeyse yine topa tutuyorlar. Burada tabi bizim için esas olan anne baba olarak, yani her birimizin çoluğu çocuğu var. Anne baba olarak yapacağımız iş, yani çocuklarımızın ahiretini dünyadan daha fazla düşünmek olmalı. Yani biz tabii ki biraz önce bir inanç hürriyetinden bahsediyoruz ama bu şu anlamada gelmez. Şimdi biraz önce söyledik, gayrimüslim topluluklarda bunlara zımmi deniyor. Onunla ilgili burada hukuku da var. İnşallah ona da vaktimiz yeterse bir şeyler söyleriz. Ama zımmi dediğimiz gayrimüslim unsurların kendi topraklarımız içerisinde Müslüman idare altında yaşarken elde etmiş olduğu haklar var. Onlarla ilgili işte bakarsınız, mabetlerine dokunmazsınız. İşte onların İslam'ı kaideye muhalif olmadığı müddetçe kendi aralarındaki işlerinde yardımcı olursunuz. Varsa şahsi hususiyetleri ya da aralarındaki husumetleri onların kendi kurallarına göre değerlendirirsiniz. Taşkınlıklarına izin vermezsiniz. Sizi bozmasına müsaade etmezsiniz. Zımmiliği, yani gayrimüslim unsurları kendi içinizde barındırırken bir takım ölçüler var.
Hocam buraya çok girmeden... Tabii. Bu anne baba evlat ilişkisindeki durumu biraz açsak. Yani biz evladımıza din noktasında özgür bırakacak mıyız? O anne babada, anne babanın görevleri arasındaki o şeyde geçerli mi? Evet, yani şimdi, dinde zorlama yoktur. Anne babadaki karşılığı ne evladına karşı?
Şimdi bunu ben kendimizden bir örnekle söyleyeyim. Bizim bir kardeşimiz vardı üniversitede. Bir gün dedi ki, ben dedi çocuklarımıza küçük yaşta din tebliğ edilmesine dedi karşıyım dedi. Tasvip etmiyorum dedi. Maalesef, kocaman bir parantezle söyleyelim bunu. Bir ilahiyatçı söylüyor bunu.
Allah Allah.
İslami ilimler tedris eden bir adam söylüyor bunu.
Yani nötr bırakacak yani, aklınca.
Tabii aklınca nötr bırakacak.
Ama ve o nötr kalmayacak.
Yani sonrasında ne olacak? Bu kendince tabir yerindeyse çocuk yolunu bulacak. Yani kendisine uygun olan, kendisine kabulü olan hali bilecek. Peki ben de ona şu soruyu sordum. Peki sen şeytanın ve nefsin ona vermiş olduğu bilgi kadar, vesvese kadar, onu alttan destekleyecek altyapı kadar, çocuğun altyapı vererek mi bunun müdafasını yapacaksın? Çünkü hepsine eşit vermen gerekiyor o zaman. Yani Hristiyanlığı da eşit vereceksin, Yahudiliği de eşit vereceksin, Budizmi de eşit vereceksin, Brahmanizmi de eşit vereceksin, Hinduizmi de.
Kendi seçsin.
Hepsine eşit bir sofrada sunacaksın. Yani bu çok açık büfe yemek tarifesi değil ki. Herkes istediği yemeği, sevdiği yemeği alsın cebine koysun. Sen dedim İslam'ın rıza olunan ve razı olunan ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabuduna iman etmeyen bir adam mısın diye sordum. Öyle deyince sustu. Neden? Çünkü peygamberimiz her insan İslam fıtratı üzere doğar buyuruyor. O zaman onu annesi Yahudi ise, babası annesi babası Yahudi ise, Hristiyansa, Mecusi ise o dine doğru sevk ettirir diyor. O zaman senin de Müslüman olarak bunları vermen gerekmiyor mu diye sordum ben. Öyle deyince ya dedi, ben dedi yine Allah'ı anlatırım dedi. Ama dedi o yine iman noktasında falan nasıl isterse öyle hareket etsin diye. O zaman ben ona sadece şunu söyledim. Sen iman ediyor musun diye sordum. Sen iman ediyor musun? Yani neticede bir kişi eğer bunları söyleyecek kadar cesursa o zaman iman problemi var demektir. O zaman anne babalara ne düşüyor? İşte hocam ben çocuğumu muhayyer bırakayım, işte buluğ çağına geldikten sonra o istediği gibi yollara girsin. Peki o zaman şöyle bir tersten bakalım olaya. Bu çocuk tamam İslam'ı seçsin seçmesin ya da kabul etsin etmesin muhayyer olsun. Peki hayatta senin hoşlanmadığın bir işi tercih ettiğinde aynı rızayı gösterecek misin?
Kendi tercihi diyecek misin?
Kendi tercihi diyecek misin? Yani mesela diyelim ki sen çocuğunun fuhşiyata gitmesini istemiyorsun. Çok af buyurun işte malum kadınların yaptığı işler, erkeklerin yaptığı işler kumardır, fuhuştur, zinadır vesaire. Bunlardan biriyle geldiğinde de aynı çok af buyurun genişliği gösterecek misin diye sordum. Öyle deyince sustu. Bakın dedim yani burada şunu gözden kaçırıyorsunuz. Sen çocuğunla belli zaman aralıklarıyla muhatapsın. Ama şeytan ve nefis
her zaman yanında.
7/24 uyurken de muhatap. Yani her vakit onu dolduracak. O zaman senin çocuğuna karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi güzel ahlak vermek ve güzel bir isim takmak. Bu güzel ahlakın içerisinde Kur'an ve sünnet ahlakı var. O zaman bizim anne baba olarak önce olmamız gerekiyor. Önce olmamız gerekiyor. Yani burada kimlik çok önemli değil. İlahiyatçı olursunuz, başka bir şey olursunuz. Bu çok önemli değil. Burada bunu sınırlamak da yanlış bir şey. Hı hı. Çünkü biz elhamdülillah Müslümanız diyorsak, bazen gençlerimiz sordun da verdiğimiz cevap o oluyor. Yani pratisyen hekim kabilince dinden haberdar olmanız gerekiyor. Bugün nasıl ki doktorlar işte 6 yıl okuduktan sonra pratisyen olup acillere çıkıp doktor hüviyetiyle, kimliğiyle hasta kabul edip hastaya bir şeyler söyleyecek durumda oluyorsa, şimdi uzmanlık sonra geliyor. TUS'tan sonra uzmanlık geliyor. İşte göz oluyor, kulak oluyor ya da başka birimlere kayıyor. İşte bizim de alanımız, uzmanlık alanı bu altyapı sağlandıktan sonra ya vermemiz gerekiyor. O da şu anlama gelir. İslam'ın temel esasları belli, imanın temel esasları belli ve bununla alakalı ahlaki kaideler belli. O zaman çocukların yaş aralığı da 7 hocam. Hı hı. 10 istisnai durum. Bunu da hadisten mülhem söylüyorum. 7 yaşına kadar namazı emredin. 10 yaşına kadar kılmıyorsa onları ufaktan tedip edin. Hı. Yani pataklayın, şöyle acık kaba yerlerine tokatlayın. Hemen buna itiraz ediyorlar. Hocam işte peygamberimiz böyle bir şey söyler mi? Şimdi bu normal şartlar altında geçerli olan bir kaide. Malum kimyada biz bazen sorular çözerken o sıvılar endeksi vesaire geldiğinde hocamız biz işte Avogadro sayılı vesaire verirken alta bir de şey yazardı. NŞA'da şu alınacaktır diye. NŞA normal şartlar altında demek. Yani hava sıcaklığı, kabuğunun büyüklüğü vesaire hepsi eşit kabul edilecek. Yani biz normal şartlar altında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, peki o normal şartlar ne? Anne babanın namaz kılması, ibadet etmesi. Bunu tabii münhasır kılmayalım. Yani bir tarafa hasretmeyelim. Kur'an ve sünneti bilmesi.
Evet.
Hayatlarına tatbik etmesi. Ve bunların numune-i imtisal olacak Üsve-i Hasene örnekliğinde çocuklarına göstermesi. Onları yeri geldiğinde beslemesi, terbiye etmesi. Ve onlarla beraber bir İslam'ın varlığını ev içerisinde harekete geçirmesi. Bunu da şuraya koymayalım. Yani işte sabah namazlarında buluşuyoruz. Hadi bir kere sabah namazı kılalım. Diğer 6 gün ne yapalım? Yatalım. Horul horul uyuyalım. Ya bundan bahsetmiyorum.
Evet.
Bizim aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ramazan'da yaptığı gibi. Nasıl ki sairde peygamberimiz standart bir, normal şartlarda bir İslam yaşıyordu. Ramazan'da bunun üzerine çıkıyordu. Yani buraya kadar sıfır gelip hatta eksilere düşüp biraz artırmaktan bahsetmiyorum. Yani anne baba namaz kılmadan, anne babanın din, iman, İslam, bir de bunu belli kalıplara koymadan. Yani şimdi namaz kılıyoruz ama faiz yiyoruz. İşte oruç tutuyoruz ama işte haramlardayız. İşte işlerimizde aldatıyoruz, kul hakları vesaire. Yani bunu da sekülerleştirmeden, yani din dünya birbirinden ayırmadan yapmak lazım. Yani biz Allah'a karşı olan vazifelerimizde tamam her şeyi başardık. Ama bize ait olan dünyevi işlerde biz kendi işlerimize bakarız havasıyla yaşamamak lazım. Burada Hazreti Peygamber'in hadislerde işaretiyle tövbe bahsi anlatılırken genelde 4 unsur dikkat çeker. Bir, günahın günah olduğunu bilmek gerekiyor. İkincisi, bu günahı işlediği için nedamet duymak gerekiyor. Üçüncüsü, yani pişmanlık. Üçüncüsü, bir daha yapmayacağım diye azmetmek gerekiyor. Dördüncüsü, kul hakkı varsa kuldan hakkı geri almak gerekiyor. Yani ben namazı kıldım, ben orucu tuttum. O zaman inne salate tenha anil fahşanın hemen seni hatırlatması gerekiyor. O zaman ben neden fuhşiyat içerisindeyim diye kendine sorması gerekiyor.
O zaman o namaz namaz değil.
O namaz mı namaz değil, ibadet mi değil? Yani bunu işte çocuklara biz bu eğitimi, bu terbiyeyi kendimiz bunu yaşarken şöyle söyleyeyim. Belki hal ile yaptığınız tebliğin kal ile, yani söylemeye gerek bile duymadan tuttuğunu göreceksiniz.
Eyvallah.
Onda bir
çocuk o atmosfere girecek çünkü.
Evet, yani çünkü evde bir seccade mantığını görecek, hı hı, bir takkeyi görecek, annesinin feracesiyle namazını kıldığını görecek, abdest halinde, hı hı, anne baba görecek, aldatmadığını görecek, ağzından argo çıkmadığını görecek, fuhşiyatı evine taşımadığını görecek. Bunların hepsi çocuğun zihin kalıbında, hı hı, bir record, yani bir kayıt cihazı gibi açacak, sıfırdan başlayacak, hatta anne karnından başlayacak, 7'ye kadar orada bir kayıt cihazı, evet, çalışacak. Niçin 7? Çünkü 7'de temyiz yaşı var. O da şu demek, eğriyi doğrudan ayırabilecek. Yani çocuğu kolay kolay aldatamazsınız 7 yaşlarında. Yani elindeki şekeri verip, eline şeker verip cebindeki parayı alamazsınız. O artık yavaş yavaş kıymet bilmeye başlar. 10 yaşına kadar bu perçinlenir. 10 yaşından sonra artık o ahlak kazanımlı olur, hı hı, ve yürür. Bunu eğitim pedagogları da söylüyor. Bugün Piaget'e bakarsanız böyle, Kohlerberg'e bakarsanız böyle, Freud'e bakarsanız böyle.
Evet.
Hep ilk 6 ve 7 sene tanzim edilir.
Hatta bu 7 seneyi de ikiye bölüyorlar hocam. belli bir yaşa kadar kulaktan beslenir.
Tabii.
Sonra göz de devreye tabii girer. Artık tabii gözlemler.
Şudur 0-2, 2-4, 4-6 artı 1 yani evet. 7. Sonra 7'den 13'e çıkar. 13'ten 21'e gelir. 21'den 25'e, 25'ten sonra salacaksınız hocam.
Evet. İmam Maverdi'nin çok güzel bir sözü var hocam. Diyor ki çocuklar diyor ilk 7 yaşına kadar diyor sizin diyor çiçekleriniz gibidir diyor.
Evet.
Onu diyor çiçek gibi beslemeniz bakmanız evet, evet lazım. 7-14 yaş arası sizin neydi? Yardımcınızdır.
Yardımcınızdır diyor. Olur.
Bu yardım da şu hocam yani yardımlarla onun hayata dahil edin ve işte bu az önce programımızın başından beri başlamış olduğumuz şeyler aslında böyle öğretin.
Evet.
İşte onun elinden sadaka verdirin.
Tabii.
Onun elinden hayvanlara yardım ettirin
tabii
gibi.
Tabii, tabii.
Sonra 14-21 yaş arasında da sizin elçinizdir. İşte kimin oğlu falancanın oğlu, kimin oğlu kızı falancanın kızı şeklinde 25 yaşına gelmiş oluyor, 24 yaşına gelmiş oluyor. 24 yaşından sonra da ya dostunuzdur ya düşmanınızdır diyor.
Tabii ki. Çünkü bir yetiştirme süreci. İşte burada tarla misali düşünün. Yani ne ekerseniz meyve onu verecektir. Yani size o çıkacaktır tarladan ürün olarak.
Evet.
Ondan dolayı yani biz çocuk eğitiminde anne baba olarak işte çocuklarımızı dinde zorlayacak mıyız, zorlamayacak mıyız? Bir kere İslam olmakta zorlama zorlamama diye bir şey konuşmayacağız. Neden? Çünkü biz Müslümanız, onlar da Müslüman olacaklar.
Hı hı.
Peki İslam'ı yaşamada zorlayacak mıyız? Elbette zorlayacağız. Neden? Çünkü şunu unutmamak lazım. Hesabı çetin olan, cezası sert olan ama geleceğe kesin olan var.
Evet.
Ya cennet ya cehennem. Hesap, kitap, mizan bunlar garanti. Ama dünyevi anlamda ne olacağı belli olmayan ihtimalliler üzere gittiğimizden daha çok değer vermemiz gerekiyor. Çünkü dünyada siz çocuğunuzu çok iyi imtihana hazırlarsınız. O gün baş ağrısından soru çözemez.
Ya.
Çok güzel hazırlarsınız imtihana. Çok güzel bakarsınız ki bütün netler zirvede, işte hep birinci olmuş, hep birinci olmuş. O çocuk imtihana girdiği gün bir mide bulantısı geçirir, imtihan pert olur.
Ya.
Yani bu garantisi olmayan ihtimalli bir sürecin karşılığı. Stres yapar, bir anda takılır kalır. Ama ihtimalli de ortadan kalkmış olan bir hazırlık safhasını gerektiren kulluk var. Ve sebep bu, gaye bu. Şimdi biz bunu atladığımız zaman Allah'a imanı, ahirete imanı, peygambere imanla birlikte destekleyip kazanma gayretine çıkmayınca, geçmeyince bu sefer çocuklarımızın belli bir yaştan sonra bunu kazanabileceğini zannediyoruz. Belli bir program uygulandığında, haftalıktır, aylıktır ya da yıllıktır programlar uygulandığında bu kazanımı elde edebileceğini zannediyoruz. Yani bugün kendimizi tenzih etmeyelim, içerisine bulunduğumuz topluma bir bakalım. Bu savrulma niye? İşte bu savrulmanın merkezinde biraz önce söylediğimiz şey var hocam. Biz normal şartlar altına getirmedik. Şu an normal şartların altında yaşıyoruz.
Evet.
Normal şartlara daha çıkamadık. Oraya çıktıktan sonra işte bunu tartışmayız, düşünmeyiz de. Yani bir çocuk namaz kılar mı, kılmaz mı? Oruç tutar mı, tutmaz? İşte Ramazan ayı geliyor. Acaba 3 ayların farkındalığı var mı? İşte Miraç kandilini geçirdik. Bak acaba Miraç nasıl geçti vesaire. Bu tartışmalara girmez. Yani şu soruyu sor. Hocam Miraç bidat mi diye sormaz. Neden? Çünkü değil. Çünkü din değil. Biz burada Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın bir vesilesini arıyoruz. Bu vesilenin evet adı Miraç'tır. Resulullah Efendimiz'dir. Ona sığınırız. Burada da peygamberin ayetlerin ve hadislerin bir sürü teşvik var bu anlamda. Bunu tartıştırmaya yol açtığınız zaman bu sefer siz belki muhakeme edebiliyorsunuz ama çocuklar bunu muhakeme edemeyebiliyor. Bu sefer zihin kalıplarında şöyle bir evet şey çıkıyor ortaya. Biz niye uğraşıyoruz?
Eyvallah. Onu kırıp bunu kırıp onu yok say, bunu
kesinlikle
yok say, ortada bir şey kalmıyor.
Şöyle söyleyeyim, vaktimiz de doluyor ama şimdi bir ilaç aldığınız zaman, eczaneye gittiğiniz hı-hı zaman reçeteyle gidiyorsunuz. Şimdi reçeteyi doktor yazıyor. Eczaneye gidip reçeteyi uygulatırsanız, oradaki ilaçları alırsanız ve onu siz kendinizce uygularsanız şifa bulmayı umut ediyorsunuz. Peki reçeteyi çerçeveleyip cebinize koyunca, boynunuzu açınca reçete tesir ediyor mu? Etmiyor. Bir. İkincisi, reçete uygulanacak. İkincisi, reçetede olmayan bir ilaç varsa eczacı diyor ki bunun muadili var. Muadilden kastımız ne?
Yani
benzeri. Peki daha düşük tesirli olanı kabul eder misiniz?
Etmezsiniz.
Dersiniz ki daha iyisi ise ver. Yoksa biz başka bir eczaneye bakalım, o ilacı bulmaya çalışalım dersiniz. İlaç için koşturursunuz. İşte bu tür hadisat, yani Miraç vesaire gibi bidat diye bize önümüze devamlı birilerin çıkardığı o söylemler getirildiği zaman biz bir muadil ya da daha iyisini takdim edemiyorsak O zaman ilacı ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Hmm. Şimdi toplumda bir farkındalık oluşturacak bir argümanı devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bu kasten yapılıyor. Yani birilerinin, açıkça söyleyeyim, İslam umurunda değil. Umurlarında olmadığı için bu kadar rahat ahkam kesebiliyorlar.
Eyvallah.
Rabbim yardımcımız olsun. Amin. İşimiz kolay değil. Çünkü caydırıcı çok, çeldirici çok.
Eyvallah.
Çocuklarımıza da Cenab-ı Hak sahip çıksın bizlerle inşallah. İnşallah. Yardımcı olsun.
Şunu sormak lazım belki, değil mi hocam? Yani bir anne ve baba hepimiz. Yani evet. Bizim de evladımız var. Evet. Sizin de var.
Evet, Allah hepsini bağışlasın inşallah.
Amin. Yani bir anne veya bir baba evladını kendi eliyle ateşe atar mı?
Heh, işte asıl soru bu hocam.
Yani.
Asıl soru bu.
İttirebilir misin yani? Atabilir değil, misin? Değil. Veya bir onun zarar göreceği bir ortama sokabilir misin? Bunu somut olarak düşünelim.
Tabii.
Hayır, kesinlikle. Bunun cevabı. Onun için...
Ya da yıkılması muhtemel bir binaya koyar mısın?
Koyar mesela? Mısın? Yani az önce dediniz ya, geleceği kesin olan bir olay var ortada.
Değil mi?
Karşımızda bir cennet ve cehennem var. Burada da nötr kalıyorsak bir merhameti sorgulamak lazım o zaman.
O zaman bizim iman da tehlikede, merhamet de tehlikede demektir yani. Yani çok af buyurun, yine uzattım ama tabii ki biz merhameti oradan esirgemeyeceğiz. Yani sokaktaki bir kediye, bir köpekçiye duyduğu iltifat ve irtiram kadar çocuğuna ne kadar duyuyor? Yani mukayese et o zaman.
Eyvallah.
O hayvancağıza bir araba çarptığında oturup gözlerin yaşarıyor. Ama bu çocuk cehenneme koşa koşa gittiğinde gözün yaşarıyor mu?
Evet. Ahmet Bulut abi, buradan selamlarımızı iletelim. Bir programda öyle demişti. Sabah namaza bu veçeden bakıldığında çocuğumuzu sabah namazına kaldırmak mı merhametli davranış, kaldırmamak mı merhametli davranış? Bunu iyi ölçmek lazım.
İşte bu da iman gerektiriyor.
Eyvallah.
Normal şartlar yani.
Eyvallah.
Allah'ın yardımcısı olsun.
Allah razı olsun hocam. Çünkü çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
gönlünüze
ederim.
Sağlık.
Sizlerden.
Allah razı olsun hocam.
Tamam.
Çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikteydik. İnanç hürriyeti üzerinden aslında ciğerpare yavrularımızı konuşmuş olduk. Anneliğimizi, babalığımızı, bu manada evlatlarımızı nasıl İslam'a ısındırabileceğimizin yöntemlerini konuşmuş olduk. Bu tür konularla yine önümüzdeki hafta devam edeceğiz diyelim. Sizleri de Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.